Ayrım 9.
Bir sadistin gözünde adam öldürmek, öldürenin üstünlüğünü kanıtlar. Bununla birlikte narsist bir üstünlük duygusu içinde olan topluluğun karşısında narsist uygunluğun nesnesi olarak kullanılacağı küçük, çaresiz bir azınlık yoksa topluluğun narsizmi kolaylıkla askeri fetihlere kayacaktır. 1914'ten önceki Pan-Almancılık ve Pan-Slavcılık fikirlerinde izlenen yol bu olmuştur. Her iki durumda da uluslar seçkin ulus olma rolünde ötekilere karşı üstünlük duygularıyla doludurlar. Bu yüzden üstünlüklerini kabul etmeyen uluslara saldırmakta kendilerini haklı görüyorlardı. Burada Birinci Dünya Savaşı'nın tek nedeninin Pan-Almancılık ve Pan-Slavcılık hareketlerindeki narsizm olduğunu söylemek istemiyorum ama bu hareketlerin bağnazlığı savaşın patlamasına yol açan etkenlerden biriydi. Bunun ötesinde savaşın başlamasından sonra çeşitli hükümetlerin savaşı başarıya götürmek için gerekli ruhsal koşul olarak ulusal narsizmleri nasıl körüklemeye çalıştıklarını da hiçbir şekilde unutmamak gerekir. Topluluk narsizmi zedelendiği zaman da bireysel narsizmde incelediğimiz öfke tepkisini görebiliriz. Tarihte topluluk narsizmi simgelerinin aşağılanmasının deliliğe yakın bir öfke yarattığını gösteren pek çok örnek vardır. Bayrağa karşı saygısızlık, Tanrı'nın imparatorun önderin aşağılanması, savaşın ya da toprağın yitirilmesi. Bunların hepsi kitlelerde şiddetli öç alma duygularını uyandırmış, sonunda yeni savaşlara yol açmıştır. Zedelenmenin narsizm ancak saldırganın ezilmesiyle narsizme yöneltilen aşağılanmanın ortadan kaldırılmasıyla kurtarılabilir. İster bireysel, isterse ulusal olsun, öç alma duygusu çoğu zaman zedelenmiş narsizmden bu zedelenmeyi saldırganı ortadan kaldıracak bir anlamda tedavi etme gereksinmesinden doğar. Narsist hastalığın son bir öğesini daha eklemek istiyorum bunları. Aşırı narsist bir topluluk kendisini özdeşleştirebileceği bir önder bulmak ister. Topluluk kendi narsizmini yansıttığı bu öndere hayranlık duyar. Aslında birlikte yaşama ve özdeşleşmeden başka bir şey olmayan bu öndere boyun eğme durumu içinde bireyin narsizmi öndere aktarılır. Önder ne denli büyükse onun izleyicileri de o denli büyük olacaktır. Bireysel yapıları yüzünden özellikle kendilerine hayran olan kişiler önderin peşine takılmaya en yatkın olan kişilerdir. Kendisinin büyüklüğüne inanmış, bu konuda hiçbir kuşkusu olmayan önderin, narsizmi kendisine boyun eğenlerin narsizmine son derece çekici gelir. Yarı deli önderler çoğu zaman en başarılı olanlardır ama nesnel yargıdan yoksun olmaları, yenilgi karşısında gösterdikleri öfkeli tepkiler, her şeyi yapabilen bir insan imgesini koruma gereksinmeleri yüzünden bunlar yanlışlara düşerek kendi yıkımlarını hazırlarlar. Ne var ki narsist kitlenin isteklerini doyuracak, yetenekli ama yarı psikozlu kişiler her zaman bulunabilir. Buraya dek narsizm olgusunu, bu olgunun hastalıklı biçimini, biyolojik ve toplumsal işlevini ele aldık. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Narsizm tehlikesiz kaldığı, belli bir sınırı aşmadığı sürece gerekli ve değerli bir eğilimdir. Bununla birlikte tanımımız tamamlanmış değildir. İnsan yalnızca biyolojik ve toplumsal olarak varlığını sürdürmekle değil, değerlerle, kendisini insan yapan değerlerin geliştirilmesiyle de uğraşır. Değerler açısından bakıldığında narsizmin akıl ve sevgiyle çeliştiği açıkça görülür. Bunun ayrıntılı bir biçimde anlatılması gerekmez. Narsist eğilim, yoğunluğuna göre yapısı gereği kişiyi gerçekliği olduğu gibi görmekten, nesnel olarak algılamaktan alıkoyar. Başka deyişle aklın işleyişini kısıtlar. Narsist eğilimin sevgiyi neden kısıtladığını görebilmek bu denli kolay olmayabilir. Özellikle Freud'un bütün sevgilerde güçlü narsist bir tamamlayıcı öğe bulunduğunu belirtilen sözünü düşünürsek iş daha da güçleşecektir. Freud'a göre bir kadına aşık olan erkek kadını kendi narsizminin nesnesi yapar. Bu yüzden erkeğin bir parçası olan kadın olağanüstü bir güçle arzulanan bir varlık olur. Kadın da erkek karşısında aynı tutum izleyebilir. Böylece sevgi değil de bir tür folodox, iki kişilik çılgınlık olan büyük aşk ortaya çıkar. Her iki kişi de narsizmlerinden kurtulmuş değillerdir. Başkaları şöyle dursun, birbirlerine karşı bile gerçek derin bir ilgi duyamazlar. Alıngan ve kuşkuludurlar. Büyük bir olasılıkla ikisi de kendilerine taze, narsist uyumlar sağlayacak yeni kişilere gereksinme duyacaklardır. Narsist kişinin gözünde eşi hiçbir zaman kendi hakları olan ya da kendi gerçekliği içinde var olan birisi değildir. Yalnızca eşinin narsist bir biçimde yüceltilmiş benliğinin bir gölgesidir. Oysa hastalıklı olmayan sevgi iki insanın karşılıklı narsizmine dayanmaz. Hastalıklı olmayan sevgi kendilerini iki ayrı varlık olarak algılayan ama genelde birbirleriyle açılıp bütünleşen iki kişi arasında kurulan sürekli bir ilişkidir. Bütün büyük insancı dinlerdeki temel öğretilerin şu tek cümleyle özetlenebileceğini düşünürsek, narsizm olgusunun ahlaksal, ruhsal açıdan önemi açık olarak ortaya çıkar. İnsanın amacı narsizmini yenmektir. Bu ilke belki hiçbir yerde Budizm'de olduğundan daha köktenci bir biçimde dile getirilmemiştir. Buda'nın öğretisinde özet olarak insanın acılarından ancak içine düştüğü sarılardan uyanması ve kendi gerçekliğinin farkına varmasıyla kurtulabileceği belirtilir. İnsan hastalığının, yaşlılığın, ölümün gerçek olduğunu, açgözlülükle peşinden koştuğu amaçların olanaksızlığını kabul etmelidir. Budist öğretinin söz ettiği uyanmış kişi, narsizmini yenmiş, bu nedenle bütünüyle bilinçlenebilecek bir kişidir. Aynı düşünceyi değişik bir biçimde de söyleyebiliriz. İnsan yok edilemeyen benlik sanrısından vazgeçer. Açgözlülüğünün tüm öteki nesneleriyle birlikte bunu da bir yana atabilirse, dünyaya açılabilir ve ancak o zaman dünyaya tümüyle ilgi duyabilir. Ruh bilimsel açıdan bütünüyle uyanma süreci, narsizm yerine dünyaya ilgi duyma tutumunun benimsenmesiyle aynı şeydir. İbrani ve Hristiyan geleneklerinde aynı amaç narsizmin yenilmesi demek olan çeşitli yollarla belirtilmiştir. Tevrat'ta şöyle denir: komşunu kendin gibi sev. Burada istenen şey insanın narsizmini komşusunu hiç değilse kendisi ölçüsünde sevecek noktaya dek yenebilmesidir. Ama Tevrat'ta bundan da ileri gidilerek yabancı birini sevmemiz de istenir. Yabancının ruhunu anlarsınız çünkü siz kendiniz de Mısır topraklarında yabancısınız. Yabancı benim klanımdan, benim ailemden, benim ulusumdan olmayan kişidir. Narsist bir biçimde bağlı bulunduğum topluluğun bir parçası değildir o. Tek özelliği insan olmasıdır. Hermann Cohen'in belirttiği gibi yabancı kişinin içindeki insan yanı bulup çıkarmamız gerekir. Dipnot: Hermann Cohen, Yahudi kaynaklarına göre aklın diyeni, Frankfurt am Main, F. Kaufmann, 1929. Yabancı birine duyulan sevgide narsist sevgi yok olmuştur. Çünkü bu bir insanı benden olduğu için değil, kendi özellikleri içinde benden farklı olduğu için sevmem demektir. Tevrat'taki düşmanını sev sözü aynı düşüncenin daha aşırı bir biçimde inelenmesidir. Yabancıyı tümüyle bir insan olarak görüyorsanız ortada artık düşman diye bir şey de kalmayacaktır. Çünkü artık siz kendiniz tam bir insan olmuşsunuzdur. Yabancıyı düşmana sevebilmek yalnızca narsizmin yenilmesiyle ben sen olduğumda gerçekleşebilir. Peygamber öğretilerinin özünü oluşturan putlarla savaş aynı zamanda narsizme karşı verilen bir savaştır. Puta tapmada insanın belli bir yanı mutlaklaştırılmış, putlaştırılmıştır. Böylece insan yabancılaştırılmış bir biçimde kendine tapar. Saplanıp kaldığı put onun narsist tutkusunun nesnesi durumuna gelir. Tanrı fikri tam tersine narsizmin yatsınmasıdır. Çünkü her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten varlık insan değil, Tanrı'dır. Tanımlanamaz ve açıklanamaz bir tanrı görüşü bir bakıma putlaştırmanın ve narsizmin yatsınması olarak ortaya çıkmışsa da tanrı kısa sürede yine putlaştırılmış, insan kendisini narsist bir biçimde tanrı ile özdeşleştirmiştir. Böylece tanrı kavramının başlangıçtaki işlevine ters düşerek din, topluluk narsizminin belirtisi olup çıkmıştır. İnsanın bütünüyle olgunlaşabilmesi için hem bireysel hem de toplumsal narsizmden kurtulması gerekir. Burada ruh bilimsel terimlerle anlattığımız bu akılsal gelişme temelde insanlığın büyük ruhsal önderlerinin dinsel ruhsal terimlerle anlattıkları gelişmeyle aynıdır. Terimler değişik olsa da çeşitli kavramlarla anlatılan öz ve deneyler değişmez. İnsanın zihinsel gelişmesiyle akılsal, duygusal gelişmesi arasında belli bir çelişkinin ortaya çıktığı tarihsel bir dönemde yaşıyoruz. İnsanın zihinsel gelişmesi birçok yakıcı silahların geliştirilmesine yol açmıştır. Akılsal, duygusal gelişmesi ise insanı hastalıklı, tüm belirtileriyle birlikte belli bir narsizmden kurtaramamıştır. Bu çelişkinin kolaylıkla yol açabileceği bir yıkımdan kaçınmak için ne yapılabilir? Bütün dinsel öğretilere karşın insanın daha önce başaramadığı bir şeyi başarabilme, yakın bir gelecekte olumlu bir adım atabilme olasılığı var mıdır? Yoksa narsizm insanın içine çok köklü bir biçimde yerleşmiştir de Freud'un düşündüğü gibi insan bu narsist özünden hiçbir zaman kurtulamayacak mıdır? Narsist çılgınlığı kendisini yıkıma götürmeden insanın tümüyle insan olabilme olanağını yakalama umudu var mıdır? Bu soruları kimse yanıtlayamaz. Olsa olsa insanın bu yıkımdan kaçınmasını sağlayacak uygun olasılıklar üzerinde durulabilir. Bize en kolay görünen yoldan başlayabiliriz buna. Her insanın içindeki narsist enerjiyi azaltmaya çalışmaksızın nesneyi değiştirebiliriz. Ulus, ırk ya da siyasal düzen yerine topluluk narsizminin nesnesi insanlık, yani tümüyle insanlık ailesi olursa çok şey çözülmüş olacaktır. Birey kendisini her şeyden önce bir dünya vatandaşı olarak görebilirse, insanlıktan ve insanlığın başarılarından övünç duymayı öğrenirse, o zaman narsizminin nesnesi olarak birbiriyle çatışan ulusal toplulukları değil de tüm insanlığı benimseyecektir. Tüm ülkelerin eğitim düzenleri içinde ulusların başarıları yerine insan ırkının elde ettiği başarıları önem verilse, insan olma kıvancı daha inandırıcı ve daha etkili bir biçimde duyurulabilir. Yunanlı ozan Antigon da insan olmaktan daha güzel bir şey yoktur sözüyle dile getirmeye çalıştığı duygu, herkesin paylaştığı bir deney olsaydı kuşkusuz ileriye doğru büyük bir adım atılmış olurdu. Ayrıca buna bir öğenin daha eklenmesi gerekirdi. Yararlı narsizmden, yani insanı başarıya götüren narsizmden de daha güzel bir şey yoktur. Herkesin ben bu ırktanım diyerek kıvanç duyacağı yükümlülükleri yalnızca bir tek grup, bir tek sınıf, bir tek din değil, tümüyle insanlık üstlenmelidir. İnsanlığı ortak görevler bekliyor. Hastalığa ve açlığa karşı el ile savaşmak, haberleşme araçlarından yararlanarak bilgiyi ve sanatı dünyanın tüm halklarına yaymak. Kabul etmek gerekir ki, siyasal ve dinsel ideolojilerdeki tüm ayrılıklara karşın kendisini bu ortak görevlerin dışında tutabilecek hiçbir insan kesimi yoktur. Çünkü yüzyılımızın en büyük başarısı insanların eşitsizliğinin doğal ya da tanrısal olduğu, insanın insanı sömürmesinin de zorunlu ya da yasal olduğu inancının bir daha dirilemeyecek ölçüde ezilmiş olmasıdır. Yeniden doğuş insancılığı, burjuva devrimleri, Rus ve Çin devrimleriyle sömürgelerin yaptığı devrimler. Bunların hepsi bir tek ortak düşünceye dayanır. İnsanların eşitliği. Bu devrimlerden bazıları söz konusu düzenler içinde insanların eşitliğinin zedelenmesine yol açmışsa da gerçek olan tüm insanların eşitliği, buna bağlı olarak da özgürlüğü ve onurluluğu fikri dünyaya yayılmıştır. İnsanlığın uygarlık tarihine kısa bir zaman öncesine dek egemen olan görüşlere dönebileceği artık düşünülemez. Yararlı narsizmin nesnesi olarak insan ırkının ve onun başarılarının imgesi Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütler tarafından da temsil edilebilir. Bu örgüt kendi simgelerini, bayramlarını, şölenlerini yaratmaya da başlayabilir. Oysa yılın en büyük bayramının ulusal bayramlar değil, insanlık günü olması gerekir. Ne var ki böyle bir gelişmenin birçok ulusun sonunda bütün ulusların kendi ulusal egemenliklerinden insanlığın egemenliği uğruna vazgeçebilmeleriyle bunu istemeleriyle gerçekleşebileceği açıktır. Bu yalnız siyasal gerçeklikler açısından değil, aynı zamanda duygusal gerçeklikler açısından da başarılmalıdır. Birleşmiş Milletleri güçlendirmenin, topluluklar arasındaki çatışmaları akıllı ve barışçı bir yolla çizmenin, insanlığı ve onun ortak başarılarını topluluk narsizminin nesnesi kılabilmek için gerekli koşullar olduğu açıkça ortadadır. Dipnot, bu tür bir girişim için gerekli daha etkin dönemlere bir örnek olarak birkaç öneride bulunmak istiyorum. Tarih kitapları, dünya tarihi kitapları olarak yeniden yazılmalıdır. Her ülkedeki dünya haritaları nasıl birbirinin aynıysa, ülkelerin boyutları her ülkeye göre büyütülüp şişirilmiyorsa, tarih kitaplarında da her ulusun geçmişi gerçekliğe bağlı olarak çarpıtılmadan verilmelidir. Dahası öyle filmler yapılabilir ki bunlar insan ırkının gelişmesinin kıvancını duyurur, insanlığı ve onun ortak başarılarının çeşitli toplulukların attığı tek tek adımların bütünleşmesiyle oluştuğu gösterilebilir. Narsizm nesnesinin tek tek topluluklarından tüm insanlığa ve insanlığın ortak başarılarına aktarılması, daha önce de belirttiğimiz gibi ulusal ve ideolojik narsizm tehlikelerini önleyecektir. Ama bu yeterli değildir. Siyasal ve dinsel ideallere bağlıysak, hem Hristiyanlık hem de toplumculuğun özgecilik ve kardeşlik ideallerini benimsiyorsak, görevimiz her bireyin içindeki narsizmin yoğunluğunu azaltmak olmalıdır. Kuşaklar boyu sürecek de olsa bunun başarılmasına şimdi eskiye göre çok daha yakınız. Çünkü artık herkesin onurlu, insanca bir yaşam sürebilmesi için gerekli maddi koşulları yaratma olanağına sahibiz. Tekniğin gelişmesi bir topluluğun ötekini tutsak etme ya da sömürme gereksinmesini ortadan kaldıracaktır. Bu gelişme ekonomik bakımdan akla yatkın bir eylem olan savaşı gereksiz bir duruma sokmuştur. İnsan ilk kez yarı hayvan olma durumundan tümüyle insan olma durumuna geçecek, bu yüzden de maddi ve kültürel yoksulluğunu ödünlemek için narsist doyumlar peşinde koşmayacaktır. Bu yeni koşullarda bilimsel ve insancı eğilimlerle insanın narsizmini yenme çabalarına büyük ölçüde yardımcı olunabilir. Daha önce de belirttiğim gibi eğitim çabalarımızı her şeyden önce tekniğe değil bilimsel bir yöne doğru kaydırmalıyız. Bu kaydırma eleştirel düşünceyi, nesnelliği, gerçekliği kabul etmekten hiçbir dış ölçü tanınmayacak ve her türlü toplulukta geçerli olacak bir hakikat kavramını geliştirmekten yana olmalıdır. Uygar uluslar genç kuşaklarında temel bir bilimsel eğilimi yaratabilirlerse narsizme karşı verilen savaşta çok şey başarılmış olacaktır. Aynı amacı gerçekleştirmeye yardım edecek ikinci bir etken de insancı felsefenin ve insan biliminin öğretilmesidir. Düşünsel ve dinsel ayrımların tümüyle ortadan kalkacağını bekleyemeyiz. Ayrıca bunu istemememiz de gerekir çünkü ortodoks olduğunu savunan bir düzenin yerleşmesi ikinci bir narsist gerileme kaynağı oluşturabilir. Bütün bu ayrımlara dokunmasak bile ortak bir insanlık inancı ve deneyi vardır. Bu inanç her bireyin tüm insanlığı kendi içinde taşıdığı zeka, yetenek, boy, poz, renk gibi kaçınılmaz ayrımlara karşın insanlık durumunun değişmez ve tüm insanlarda aynı olduğudur. Bu insanlık deneyi insanla ilgili hiçbir şeyin bize yabancı olmadığı, benim sen olduğu, iki insanda insan varoluşunun öğelerinin ortak olmasından dolayı birbirlerini anlayabilecekleri duygusundan doğar. Bu insancı deneyi sonuna dek yaşayabilmek için bilinç alanımızı genişletmemiz gerekir. Bilinç alanımız çoğunlukla içinde yaşadığımız toplumun izin verdiği sınırların dışına taşamaz. Toplumun koyduğu bu sınırlara uymayan insan deneyimleri bastırılır. Bu yüzden bilincimiz büyük ölçüde kendi topluluğumuzu ve kendi kültürümüzü yansıtır. Oysa bilinçaltımız her birimizin içindeki evrensel insanı yansıtır. Dipnot, bakınız Eric Fromm, Zen Buddhism and Physioanalysis, New York, Harper and Row 1960 ve Ruth Nanda Anson'un düzenleyip yayınladığı The Credo Series'den Beyond the Chains of Illusion, Türkçe çevirisi Yeni Bir Toplum, Yeni Bir İnsan, New York, Simon and Schuster 1962 ve New York, Pocket Books 1963. Bilinç alanının genişletilmesi, bilinçliliğin açılması, toplumsal bilinçaltı alanının aydınlığa çıkarılması, insanın tüm insanlığı kendi içinde duymasını sağlayacaktır. İnsan o zaman hem günahkar, hem ermiş, hem çocuk, hem ergin, hem akıllı, hem deli, hem geçmişin, hem de geleceğin insanı olduğunun farkına varacaktır. İnsanlığın daha önce geçirdiği tüm evreleri, gelecekte geçireceği her şeyi kendi içinde taşıdığını anlayacaktır. İnsancı geleneğimizde insancılığı temsil ettiklerini savunan tüm dinsel, siyasal ve düşünsel düzenlerce geliştirecek gerçek bir yeniden doğuş bence bugün var olan en önemli yenilike, insanın tümüyle insan olarak gelişmesine yol açacak ilerlemeyi sağlayacaktır. Bütün bu düşünceleri öne sürmekle yeniden doğuş insancılarının inandığı gibi yalnızca eğitimin insancılığın gerçekleştirilmesinde belirleyici bir adım olacağına inandığımı söylemek istemiyorum. Bütün bu öğretiler gerekli toplumsal, ekonomik ve siyasal koşullar sağlandıktan sonra etkili olabilir ancak. örgütsel sanayileşme yerine insan toplumcu bir sanayileşme, sorumluluğun bir merkeze toplanması yerine dağıtılması, örgüt insanı yerine sorumluluk taşıyan, her şeyi paylaşan vatandaşlar, ulusal egemenliklerin yerine insan ırkının ve onun seçkin organlarının egemenliğinin geçerli kılınması. Varlıklı ülkelerin, varlıksız ülkelerin ekonomik durumlarını düzeltmek üzere onlarla işbirliği yaparak ortak çabaya girişmeleri, evrensel bir silahsızlanmayla eldeki ham madde kaynaklarının yapıcı görevler için kullanılabilmesi. Evrensel silahsızlanma başka bir nedenle de zorunludur. İnsanlığın bir yarısı öteki yarısı tarafından bütünüyle yok edilme korkusuyla yaşıyorsa, geri kalan kesimi de her iki blokun kendisini yok edeceği korkusunu duyuyorsa, o zaman topluluk narsizmi gerçekten ortadan kaldırılamaz. İnsan ancak kendisinin ve çocuklarının bir sonraki yıla çıkacağından emin olduğu, daha pek çok yıl yaşayacağını bildiği bir ortamda gerçekten duyabilir insanlığını. Kandaşla cinsel ilişki bağlılıkları. Bundan önceki bölümlerde kötülüğün, yıkımın ve ölümün hizmetinde en ağır biçimlerinde de yaşama karşı olan iki eğilimi, ölüm sevgisi ve narsizmi inceledik. Bu bölümde ise üçüncü bir eğilimi, kandaşla cinsel ilişki bağlılıkları içinde birlikte yaşamayı ele almak istiyorum. Bu bağlar hastalıklı biçimlerinde daha önce incelenen iki eğilimin sonuçlarına benzer sonuçlara yol açabilir. Burada gene Freud'un kuramındaki ana görüşten anneye karşı geliştirilen cinsel saplantıdan yola çıkacağım. Freud'un bu görüşün bilimsel buluşunun temel taşlarından birini oluşturduğuna inanmıştı. Bence de Freud'un anne saplantısını buluşu gerçekten insan biliminin en geniş kapsamlı bulgularından biridir. Daha önce incelenen alanlarda olduğu gibi bu alanda da Freud libido kuramının içinde kalmak zorunluluğunu duyduğu için bulgusunu ve bu bulgunun sonuçlarını geliştirememiştir.